Sputnik Haber Ajansı tarafından hazırlanan Dünya Panorama başlıyor.
Değerli dinleyenler, Sputnik Haber Ajansı tarafından hazırlanan Dünya Panorama ile sizlerleyiz. Önce gündemde öne çıkan konu başlıklarını aktaracağız, ardından detaylarla devam edeceğiz. Türkiye-Rusya arasında yaşanan hava sahası ihlali sonrasında NATO'dan Türkiye'ye destek oluruz açıklaması geldi. Türkiye Dışişleri Bakanlığı ise NATO'dan asker talep etmediklerini bildirdi. Türkiye'nin Rusya'ya yönelik sert açıklamaları beraberinde enerji başta olmak üzere ekonomik ilişkileri gündeme getirdi. Türkiye'de muhalefet ne düşünüyor? İki ülke arasındaki enerji anlaşmaları ve projeler tehlikeye girer mi? Sorularına yanıt aradık. CHP Enerji Komisyonu Başkanı Necdet Pamir, Dünya Panorama'nın konuğu oldu. Ayrıntılar birazdan. Rusya'nın hava operasyonları sürüyor. Humus, Hama ve Rakka kentlerinde 27 IŞİD hedefi daha vuruldu. Şam'dansa gerekirse kara operasyonları için yardım isteyebiliriz açıklaması geldi. Gündeminde sığınmacı krizi olan Almanya Başbakanı Angela Merkel, Ankara'nın vize serbestisi konusunda yeşil ışık yaktı. 2015 Nobel Barış Ödülü'nün sahibi belli oldu. Tunus Ulusal Diyalog Komitesi bu ödüle layık görüldü. Günün öne çıkan başlıklarını aktardık, şimdi detaylar. Dünya Panorama Türkiye'den gelen son açıklamayla başlıyor. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Rusya'nın Türk hava sahasını ihlal etmesi üzerine NATO'dan gelen yardım açıklamasını değerlendirdi. Bilgiç, Türkiye'nin NATO'dan asker talebi olmadığını söyledi.
NATO Genel Sekreteri, NATO'nun Türkiye ile işbirliği içinde olduğunun altına en kuvvetli şekilde çizdi. NATO Genel Sekreteri'nin ifade ettiği çok yüksek hazırlık seviyeli müşterek görev gücünün gerektiği takdirde Türkiye'ye yönlendirilebileceğinden bahsetti. Fakat bunun için bir konsey kararı gerekli ve ülkemizin de bu aşamada bu yönde bir talebi bulunmuyor.
Bilgiç, Rusya'dan askeri heyet talebinde bulunduk ancak henüz yanıt gelmedi ifadesini kullandı.
Bizim talebimiz Rus yetkililerin buraya gelerek bu ihlale ilişkin olarak bize bilgi vermesidir. Türkiye izahatta bulunacak bir Rus heyetinin Türkiye'ye beklendiğini biz Rus makamlarına ilettik. Bu şu aşamaya kadar herhangi bir heyet gelmedi.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg dün, NATO, bütün ittifak üyelerini bir tehdit karşısında korumaya hazır, 48 saat içinde konuşlanma kapasitemiz var açıklamasını yapmıştı. Dünya Panorama'da bugün yine enerji başta olmak üzere birçok alanda işbirliği içerisinde olan Rusya ve Türkiye'nin ilişkilerinin ne yöne çevrileceğini masaya yatırdık. İktidar kanadından ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Rusya'ya uyarı mesajları verilirken, Türkiye muhalefeti bu konuda ne düşünüyor? İki ülke arasındaki enerji anlaşmaları ve projeler tehlikeye girer mi? Bu soruları CHP Enerji Komisyonu Başkanı Necdet Pamir'e yönelttik. Cumhurbaşkanı ve Başbakan'ın açıklamalarını değerlendiren CHP'li Pamir, Türkiye enerjide Rusya'ya bu kadar bağımlıyken bu açıklamaların iç politikaya ve 1 Kasım seçimlerine yönelik olduğunu düşünüyorum dedi.
Bu kadar siz dışa bağımlıyken ve özellikle Rusya'ya enerjide bunca bağımlıyken kalkıp da hani Rusya'yı karşınıza alacak bir takım açıklamalar yapmanızın hani pek de bir inandırıcı tarafı maalesef olmayacaktır. Dolayısıyla ben bu meselenin biraz daha fazla iç politikaya yani 1 Kasım'daki seçimlere yönelik olarak yapıldığını düşünüyorum.
Necdet Pamir, Türkiye'nin doğal gaz ihtiyacının %55'ini Rusya'dan temin ettiğinin ve Rusya'ya bağımlı olduğunun altını çizerek fiziki olarak Türkiye'nin doğal gaz ihtiyacını başka bir kaynaktan sağlayamayacağını söyledi.
Öncelikle teknik olarak, fiziki olarak bu mümkün mü değil mi onu bir konuşalım. Şimdi bir kere Türkiye tükettiği enerjinin %31,5'unu doğal gazla karşılıyor ve en fazla bağımlı olduğu kaynak doğal gaz. Bunun da %98'ini ithal ediyor. %98'in içinde de Rusya Federasyonu'nun payı %55. Yani Türkiye neredeyse %55 oranında doğalgazda Rusya'ya bağımlı. Aynı zamanda doğalgaz Türkiye'nin elektrik üretiminde de %48,7 neredeyse yarı yarıya pay sahibi olan bir kaynak ve bunda siz %55 Rusya'ya bağımlısınız. Şimdi bizim önümüz kış. Herhangi bir şekilde Türkiye'nin şu an kontrata bağlı günlük rakamlar üstünden ben değerlendireyim. Türkiye'nin kontrata bağlanmış Rusya'dan iki boru hattıyla, Azerbaycan'dan ve İran'dan boru hatlarıyla, Nijerya ve Cezayir'den LNG tankerleriyle ve buna ilave olarak da Türkiye'nin doğal gaz deposu ve bir de özel bir şirkete ait LNG kontratlarına baktığınızda bunları alt alta ekleyin. 196 milyon metreküp günde bir hacmimiz var alabileceğimiz kontratlara bağlanmış. Şimdi Türkiye soğuk kış günlerinde 210 milyon metreküpe kadar çıkabiliyor tüketimi. Şimdi burada siz 90 milyon metreküp Rusya'dan alıyorsunuz. Bunu düştüğünüz zaman bunu ne İran'dan ne Azerbaycan'dan ilave bir kaynakla ne Nijerya ve Cezayir'den ne de 18 milyon metreküp size geri besleme yapabilen yeraltı deponuzdan yapabilirsiniz. Yani 90 milyon metreküpü bugünden yarına bir ay içinde, iki ay içinde, iki sene içinde karşılayabileceğiniz bir kaynağınız yok. Dolayısıyla duygularına ya da iç politika meselesi olarak nedeni ne olursa olsun siz açıklama yaptığınız zaman bunun muhatapları gülerler sadece. Yani böyle bir şey kesinlikle mümkün değil, fiziki olarak mümkün değil. Burada yapılması gereken baştan beri eğer siz bir ülkeye ya da bir iki tane ülkeye aşırı bağımlıysanız bu ülkelerle dış politikanızı da her türlü ilişkinizi de çok daha dengeli götürmek zorundasınız.
CHP Enerji Komisyonu Başkanı Necdet Pamir, Akkuyu Nükleer Santrali'nde geri adım atılabilir mi sorusunun da yanıtını verdi. Pamir, meclisten geçirilen ve dolayısıyla uluslararası anlaşma statüsünde olan bu projenin iptal edilmesinin uluslararası hukuk açısından imkanlı olmadığını söyledi.
Kabul etmek zorundayız ki maalesef bütün itirazlarımıza rağmen, yani hem nükleerin bugün dünyada bilinen bütün sorunlarına rağmen hem de Rusya'ya bağımlılığımızı artıracağı bütün bunlara rağmen diyelim ki yapacaksınız. Siz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden bunu geçirdiniz. Dolayısıyla bu uluslararası anlaşma statüsünde. Dün ben izledim. Sayın Erdoğan Rusların 3 milyar dolar gibi bir yatırım yaptığını söyledi. Yani ne yapacaksınız? 3 milyar dolar yaptığı yatırımı Ruslar ödeyecek misiniz? Kimin kesesinden ödeyeceksiniz? Gene bizim kesemizden çıkacak. Yani ya bu maceralara girmeyeceksiniz dış politikada ya da bir ya da birkaç ülkeye bu kadar aşırı bağımlı olmayacaksınız. Meselenin özü budur. Mümkün değil. Yani uluslararası hukuk açısından mümkün değil. Tahkimde sıkıntı yaşarsınız.
Rusya ile Türkiye arasında yapımı öngörülen Türk Akımı Boru Hattı projesine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan CHP'li Necdet Pamir, bu projenin Rusya'nın kendisine uygulanan yaptırımlar sonrasında geliştirdiği siyasi bir proje olduğunu savundu ve mevcut durumda Türk Akımı'nın geleceğinin tehlikede olduğunu kaydetti.
Bu Türk tarafının bile hazırlıklı olmadığı bir biçimde Putin'in, Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri'nin, Rusya'nın Kırım başta olmak üzere Doğu Avrupa ülkelerine yönelik politikalarını biraz sınırlama çabasıyla ambargo uyguladıkları bir dönemde gelişti. Bu aslında bir siyasi projeydi. Çünkü neye tepki olarak işte Avrupa Birliği ile ABD bize ambargo koyuyor, Putin tarafından söylüyorum. Biz çözümsüz değiliz. O zaman Türkiye üstünden geçeriz Bulgaristan yerine. Bulgaristan ayak sürüyor çünkü Avrupa Birliği'nin baskılarıyla. Yani Türk Akımı projesinin de hani mevcut durumda pek olabilirliğinin olmadığını düşünüyorum.
Rusya'nın Suriye'de IŞİD'e yönelik hava harekatı sürüyor. Rusya Savunma Bakanlığı Suriye'de önceki gece düzenlenen operasyonlarda Humus, Hama ve Rakka kentlerinde 27 IŞİD hedefinin vurulduğunu açıkladı. Bakanlık sözcüsü Igor Konashenkov'un verdiği bilgiye göre jetler Humus'ta 8 mukavemet noktasını vurduğu hedefler bütünüyle yok edildi. Rus bombardıman uçakları IŞİD'in başkent ilan ettiği Rakka ve Hama'da da eğitim kamplarının bulunduğu 11 bölgeyi vurdu. Saldırılar sonucunda teröristlerin eğitimi için kullanılan altyapı imha edildi. ABD, Rusya'nın Hazar Denizi'nden Suriye'deki IŞİD mevzilerini vurduğu füzelerin İran'a düştüğünü ileri sürdü. CNN'in haberine göre Amerikalı yetkililer birkaç Rus füzesinin İran'a düştüğünü iddia etti ancak füzelerin tam olarak nereye düştüğü hakkında açıklama yapmadı. İddia Moskova tarafından yalanlandı. Rusya Savunma Bakanlığı gemilerden fırlatılan tüm füzelerin hedeflerini bulduğunu açıkladı. Bakanlık sözcüsü Igor Konashenkov, aksi takdirde Suriye'de IŞİD'in birbirinden uzak mesafede bulunan tesislerinin kendiliğinden patladığını kabul etmek gerekirdi dedi. İddiaya bir diğer yalanlama da İran Savunma Bakanlığı'ndan geldi. Tahran, ellerinde konuyla ilgili hiçbir bilginin olmadığını açıkladı. İran Savunma Bakanlığı, Batı medyasında çıkan söz konusu haberlerin psikolojik savaşın aktif aşamaya geçişini sergilediğini savundu. Şam gerekirse kara operasyonları için yardım isteyebileceğini açıkladı. Suriye Enformasyon Bakanı Umran Zuabi, elbette IŞİD'i yalnızca hava saldırılarıyla yenemezsiniz. Hava saldırılarının yanı sıra karadan operasyonlar da gerekli. Suriye hükümeti ihtiyaç duyulduğunu düşünürse kara operasyonları için müttefiklerinden yardım isteyebilir. Ancak ordumuz şu anda kendi başına kara operasyonları düzenleyebilecek durumda dedi. Zuabi, Rusya'dan Suriye'de yeni askeri üsler kurması için henüz bir talep almadıklarını belirterek ancak bu konuda kapılarımız açık ifadesini kullandı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la ABD Dışişleri Bakanı John Kerry bir telefon görüşmesi yaparak Suriye'yi konuştu. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü John Kirby'nin verdiği bilgiye göre iki bakan, özellikle hava harekatlarında muhtemel kaza ve yanlış anlaşılmaların önüne geçmek adına önlemler alınması gerektiği üzerinde durdu. Değerli dinleyenler, Sputnik Haber Ajansı tarafından hazırlanan Dünya Panorama'ya kısa bir müzik arası veriyoruz. Ardından günün öne çıkan başlıklarını aktarmaya devam edeceğiz. I was born in the wagon of a traveling show. My mama used to dance for the money they throw. Mama would do whatever he could. Preach a little gospel. Money down. Picked up a boy just south of Mobile. Gave him a ride, filled him with a hot meal. I was 16, he was 21. Rode with us to Memphis. And Papa would have shot him if he knew what he'd done. The money down. Never had schooling, but it taught me well with its smooth southern style. 3 months later, I'm a gal in trouble, and I haven't seen him for a while. Oh, I haven't seen him for a while. Oh, she was born in the wagon of a traveling show. Her mama had to dance. They throw. Grandpa do whatever he could. Preach a little gospel. Sell a couple bottles of Dr. Good. Gypsies, tramps, and thieves. We'd hear it from the people of the town. They'd call us gypsies, tramps, and thieves. But every night all the men would come around and lay their money down. Sputnik Haber Ajansı tarafından hazırlanan Dünya Panorama devam ediyor. Önce öne çıkan haber başlıklarını aktaracağız. 2015 Nobel Barış Ödülü'nün sahibi, barış ve demokrasi için mücadele eden Tunus Ulusal Diyalog Komitesi oldu. Libya'da tarihi fırsat yakalandı. Tobruk hükümetiyle Trablus hükümetinin aylardır süren uzlaşı çabalarının ardından Ulusal Birlik Hükümeti'nde mutabık kalındı. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde başkanlık krizi yine aşılamadı. Rus enerji şirketi Gazprom, Türkiye'nin mavi akım üzerinden 3 milyar metreküp ilave gaz isteğini değerlendiriyor. Gazprom, talep edilen 3 milyar metreküplük gazın en az 2 milyar metreküpünün Türk akımı üzerinden gönderilebileceğini açıkladı. Dünyada 73 milyon genç işsiz var açıklama, Uluslararası Çalışma Örgütü'nden geldi rapora göre, gelişmekte olan ülkelerde 169 milyon genç işçi çalışan yoksul sınıfında ve günlük 2 doların altında gelirle yaşıyor. Dünya Panorama'da ikinci bölüm başlıyor. Nobel Barış Ödülü'nün sahibi belli oldu. 2015 Nobel Barış Ödülü, barış ve demokrasi için mücadele eden Tunus Ulusal Diyalog Komitesi'ne verildi. Nobel Komitesi, Tunus'ta 2011'deki Yasemin Devrimi sonrası, Tunus Ulusal Diyalog Dörtlüsü'nün ülkede demokrasinin yeniden inşa edilmesi için yürüttüğü çabalardan dolayı ödüle layık görüldüğünü açıkladı. Tunus Ulusal Diyalog Komitesi yaklaşık 1 milyon dolar para ödülünün de sahibi oldu. Tunus Ulusal Diyalog Dörtlüsü ödülü 10 Aralık'ta Norveç'in başkenti Oslo'da düzenlenecek törenle alacak. Ödül için bu yıl 273 kişi ve örgüt aday gösterilmişti. Adaylar arasında Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis ve Almanya Başbakanı Angela Merkel de vardı. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üyeliğine karşıyım diyen Almanya Başbakanı Angela Merkel, Ankara'nın vize serbestisi konusunda yeşil ışık yaktı. Sığınmacı krizinin çözümünde Türkiye'nin öne çıktığını kabul eden Merkel, "Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üyeliğine karşıydım, bu görüşümde herhangi bir değişiklik yok" dedi. Merkel, bu görüşünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la da paylaştığını söyledi. Sığınmacıların büyük kısmının NATO müttefiği Türkiye'den geliyor olmasını bir baskı unsuru olarak değerlendiremeyeceklerini vurgulayan Merkel, bununla birlikte Türkiye ile sorunlar üzerinde görüşmeye devam edeceklerini kaydetti. "Türkiye'yle birbirimize karşılıklı ihtiyacımız var" ifadesini kullanan Almanya Başbakanı, görüşmeler kapsamında Ankara'nın vize serbestisi gibi talepleri konusunda adım atabileceğini belirtti. Libya'da tarihi fırsat yakalandı. Birleşmiş Milletler, Libya'da uluslararası toplumun tanıdığı Tobruk hükümetiyle Ömer Hasi liderliğindeki Trablus hükümetinin aylardır süren uzlaşı çabalarının ardından Ulusal Birlik Hükümeti'nde mutabık kaldığını duyurdu. Ulusal Birlik Hükümeti'ni tarihi bir fırsat olarak nitelendiren Birleşmiş Milletler Libya Özel Temsilcisi, Libyalıları ve uluslararası topluma destek çağrısı yaptı. Söz konusu uzlaşı, ülkedeki çatışmalara ve krize çözüm bulmak amacıyla bir ulusal birlik hükümeti kurulmasının yanı sıra Trablus ve Tobruk yönetimlerinin konsensüsüne dayalı işleyecek bir siyasi çözüm süreci öngörüyor. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde başkanlık krizi aşılamadı. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki 5 günlük siyasi parti başkanlık seçimi ve yetkilerini ele aldıkları 9. toplantıda da bir neticeye varamadı. Taraflar toplantıların bundan sonra askıya alınması ve uzlaşma sağlanıncaya kadar bir araya gelinmemesi kararı aldı. Bu arada toplantılardan bir sonuç çıkmamasını protesto eden bir grup göstericinin polisle yaşadığı arbedede 20 kişi yaralandı. Ve ekonomi gündemiyle devam ediyoruz. Rus enerji şirketi Gazprom, Türkiye'nin mavi akım üzerinden 3 milyar metreküp ilave gaz isteğini değerlendiriyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Gazprom Başkanı Alexey Miller, Türk akımı üzerinden en az 2 milyar metreküp ilave gaz sevkiyatı yapmayı değerlendirdiklerini belirtti. Miller, henüz nihai karar alınmış değil ama talep edilen 3 milyar metreküplük gazın en az 2 milyar metreküpü Türk akımı üzerinden gönderilecek dedi. Türkiye, Rusya'dan satın aldığı doğal gazın çoğunu şu anda Mavi Akım ve Batı Hattı üzerinden tedarik ediyor. Türk akımının inşasına ise Moskova ile Ankara arasında henüz anlaşma imzalanamadığı için başlanmadı. Küresel piyasaların merakla beklediği Amerikan Merkez Bankası Fed'in Eylül ayı toplantı tutanakları açıklandı. Tutanaklarda Fed'in aşağı yönlü riskler nedeniyle Eylül'de faiz artışına gitmediği belirtildi. Fed üyelerinin Çin'deki zayıf görünüm ve piyasalarda buna paralel yaşanan düşüşün ekonomiyi etkilerinin zayıf olacağını düşünseler de beklemenin daha ihtiyatlı olduğuna karar verdikleri kaydedildi. Üyelerin faiz artışının enflasyonu düşürüp düşürmeyeceği yönünde fikir ayrılığı yaşadıkları da tutanaklara geçti. Bunun sonucu olarak da Fed'in 9'a karşı 1 oyla faizleri sabit tutma kararı aldığı eklendi. Uluslararası Para Fonu Başkanı Christine Lagarde, Peru'da düzenlenen IMF Dünya Bankası yıllık toplantıları kapsamında konuştu. Dünya ekonomisinin Fed'in beklenen faiz artışı, yavaşlayan Çin ekonomisi ve düşük emtia fiyatlarıyla zor bir süreçten geçtiğini belirten Lagarde, bu süreçte ortaya çıkan sorunların en çok gelişmekte olan ülkeleri etkileyeceğine işaret etti. Lagarde ayrıca gelişmiş ülkelerin uzun süredir devam ettirdikleri destekleyici para politikalarının finansal kırılganlıklar yarattığını, bu ülkeler için asıl zorluğun finansal istikrarı korumak ve reel yatırımları artırmak olduğunu dile getirdi. Merkez Bankası başkanlarına A ile F arasında başarı notu veren Uluslararası Global Finans Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Erdem Bahçı'nın notunu yine düşürdü. Bahçı'nın 2012'de B artı olan notu 2013'te önce B'ye, geçen yılda B eksiye gerilemişti. Dergi, Erdem Bahçı'nın 2015 notunu ise C'ye düşürerek en kötü başkanlar arasına koydu. A notuyla ödüllendirilenler bu yıl Çek Cumhuriyeti, Avrupa Merkez Bankası, Hindistan, İsrail, Malezya, Paraguay, Peru, Filipinler ve Tayvan oldu. Amerikan Merkez Bankası Başkanı Janet Yellen'ın ilk notu ise A eksi. 75 ülkenin merkez bankalarına not veren dergi, enflasyon kontrolü, ekonomik büyüme hedefi, kur istikrarı ve faiz oranları yönetimi kriterlerinde gösterdiği başarıya göre başkanları değerlendiriyor. Eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, 2010 yılında bu kurumdan A notu almıştı. Dünyada 73 milyon genç işsiz var. Açıklama Uluslararası Çalışma Örgütü'nden geldi. Örgütün 2015 raporuna göre gençler arasındaki işsizlik oranı %13. 2009 yılında 76.6 milyon genç işsiz bulunurken 2014 yılında genç işsizlerin sayısı 73.3 milyona geriledi. Rapora göre gelişmekte olan ülkelerde 169 milyon genç işçi çalışan yoksul sınıfında ve günlük 2 doların altında gelirle yaşıyor. Günlük 4 doların altında gelirle yaşayan genç işçi sayısı ise 286 milyon. Türkiye'de ise 15-24 yaş grubu arasında işsizlik oranı 2010 yılında %21.7 iken 2014'te bu rakam %17.9'a geriledi. Genç işsizler geçen yıla oranla 2015'in ilk 8 ayında artarak 18.5'e çıktı. Goldman Sachs, petrol fiyatlarında yaşanan yükselişin güç kaybedeceğini öngördü. Fiyatların uzun süre düşük kalacağını yineleyen banka analistleri, arz fazlasının süreceğini kaydetti. Kuruluş, petrolde yaşanan son yükselişin muhtemelen yatırımcıların pozisyon değiştirmesinden ve teknik sebeplerden kaynaklandığını dile getirdi. Dünya Panorama bilim teknoloji haberleriyle devam ediyor. ABD Uzay ve Havacılık Dairesi NASA, Plüton'daki büyük keşfi açıkladı. NASA uzay aracı New Horizons tarafından çekilen Plüton'un yeni fotoğraflarını yayınladı. Buna göre gezegenin mavi bir gökyüzü var. Ayrıca gezegenin yüzeyinde çok sayıda kırmızı buz parçacıkları bulunuyor. Bilim insanları gezegendeki mavi gökyüzünün etrafındaki puslu katmanın büyüklüğü ve yapısı hakkında bilgi verebileceği görüşünde. Para Lidyalılardan önce mi bulundu? Rusya'nın Amur bölgesindeki bir köyde yapılan kazılarda yaklaşık 25 bin yıl önceden kalma taş alet yapımı için kullanılan kalıplar keşfedildi. Kalıpların insanlık tarihindeki ilk paralar olabileceği tahmin ediliyor. Ancak taş devri paralarının alışık olduğumuz madeni paraların aksine taş alet yapımı için kullanılan kalıplar olduğu varsayılıyor. Düzinelerce taş silah yapılmasına da imkan sağlayan kalıpların taş devri insanları için büyük önem taşıdığı belirtiliyor. Sosyal paylaşım sitesi Facebook, kullanıcıların tepkilerini daha iyi ifade etmesi için yeni bir özelliği denemeye hazırlandığını açıkladı. Facebook'un beğen tuşu için yeni bir özellik geliştirdiği bildirildi. Kalp simgesi, şaşırmış, gülümseyen ve gülümsemeye benzer yüz ifadelerinin beğen butonuna ekleneceği belirtildi. Yeni simgeler önce İspanya ve İrlanda'daki kullanıcılara sunulacak. Simgelerin diğer ülkelerde kullanıma girip girmeyeceği henüz bilinmiyor. Değerli dinleyenler, Sputnik Haber Ajansı tarafından hazırlanan Dünya Panorama'yı dinlediniz. Kulağınız haberin sesi RSFM'de olsun.
Sputnik Haber Ajansı tarafından hazırlanan Dünya Panorama sona erdi.